Ayrım 7.
Bugünün genci yeni sorunlarla, özellikle cinsel etkinliğin taşıdığı tıbbi tehlikelerle, bunların başındaysa bir üreme organı hastalığına yakalanma tehlikesiyle karşılaşmaktadır. İçinde yaşadığımız toplumda erkeklerin çoğunun evlenmeden cinsel etkinliğe giriştiği bir giz olmaktan çıkmıştır. Toplumun bu işi ne ölçüde kabul ettiğini, hatta onayladığını incelemek bize düşmez. Hand Werther bu, sayfa 718. Genç bu sözler arasından şunları aklında tutar. 1. Hekimin, yani konunun uzmanı olmayan kişi için en fazla sayılması gereken insanın görüş açısına göre cinsel ilişkiler sağlığa zararlıdır. Bir delikanlının böyle sözler karşısındaki tepkisini görmüş, bunları okuyan gençlerin cinsel çatışkılara ve merak hastalığına kapıldıklarını bilen, bu gibi olumlamalarla çocukken yaşanan deneylerin ortak eyleminin sinir hastalıklarına yol açtığını saptamış kişi, böyle kafadan atma yargılara karşı çıkmakla yetinilmemesi, çok sert bir biçimde saldırılması gerektiği konusunda bizimle görüş birliğine varacaktır sanırım. 2. Tıp, cinsel ilişkilerde hastalığa yakalanma tehlikesi bulunduğuna inanmaktadır. Gruber, evlilik öncesi ya da evlilik dışı cinsel ilişki kuran her kadına kuşkuyla bakılması gerektiğini öne sürüyor. Bu tehlike karşısında, yalnız tanıdığımız ve sevdiğimiz biriyle cinsel ilişki kurmak gibi bir çözüm vardır elbet. Ayrıca bu eşle, ilişki süresince birbirine bağlı kalmak üzere sözleşilebilir. Ya da başkalarıyla kurulan cinsel ilişkilerin ardından birkaç hafta sevişilmeyebilir. Sözün kısası şöyle ya da böyle, üreme organı hastalıklarından korunulabilir. Hastalık umacısını uzaklaştırdık diyelim. Peki ya ahlak kaygısı ne olacak? Gruber ve Fürbringer gibi aynı düşünsel aileye giren bilginler, evlilik dışı cinsel ilişkiye, Engels'in deyimiyle genel ev gözlüğünden baktıkları için, gerici cinsel öğreti içerisinde son derece rahattırlar ve insanlara şöyle ahlak öğütleri verebilirler. Fahişeliğin tiksindirici ve tehlikeli oluşundan ötürü diyor Gruber. Birçok genç evlenecek yaşa gelene dek cinsel doyumu birine bağlanmada arama eğilimi duyacaktır. Ama gençlerin şunu kafalarına iyice yerleştirmeleri gerekir. Böyle bir bağlanma insanı üreme organı hastalıklarından ancak el değmemiş bir kızla ilişki kurulur ve mutlak bir bağlılık sağlanırsa korur. Üreme organı hastalıkları son derece önemli olduğundan bütün çok eşli ilişkiler alabildiğine tehlikelidir. Para için ve gizlice de olsa gönül rahatlığıyla böyle bir ilişki kuracak kadar alçalan genç kızdansa bağlılık beklenemez. Eğer sık sık görüldüğü üzere genç kız elden ele geçmekteyse en az yosmalıkla yaşayan kadın kadar tehlikelidir. Daha yüce ereklere varmak isteyen gencin şunu da kafasına yerleştirmesi gerekir. Gerek aldığı eğitim, gerekse sevebilme yeteneği açısından kendisinden geri, özençlerini anlayamayan, yalnızca bayağı zevklere düşkün bir kızla yaşamak, sonunda onun bilgi düzeyini de düşürür. Böyle bir sevda ilişkisi insanı ruhsal açıdan, zaman zaman bir sokak yosmasına gitmekten daha çok kirletir. Sokak yosmasına gitmekse, ayak yoluna gitmek gibi, insanın doğal gereksinimlerini gidermesine yarar. Hijyen des Geschlecht Sleben, sayfa 142-143. El değmemiş bir kızla ilişki kurmak insanı hastalıktan korur diyor Gruber. Ama bu çözümü uygulanamaz hale getirmek için aşağıdaki satırlar yeterlidir. Açıkça söylenerek yapılsa bile geçici bir sevda uğrunda duyguları soylu, onurlu bir kızın gönlünü çelmek dürüstlüğe aykırıdır. Erkek şaşmaz bir içgüdüyle el değmemiş eşi yeğlediği için evlenmesini güçleştirdiğinden genç kızın kızlığını bozmanın başlı başına bir zarar oluşu üzerinde durmayacağım. Asıl sorun, kadın ruhunu sarsmadan, derinden yaralamadan böyle bir ilişki kurulamamasıdır. Çünkü her iyi kadında analık arzusu doğuştandır ve cinsel ilişki ancak çocuk doğurma umudu varsa kadını tam anlamıyla mutlu kılabilir. Nitelemek istemediğimiz hilelerle bir kadını cinsel ilişkinin bayağılığına düşüren erkek, onun elinden ilk sakınımsız sarılmalarıyla yasal evliliğin getireceği yüce mutluluk anını çalmaktadır. Görüldüğü gibi bilimsel gözlemler evlilik kurumunun çıkarına uydurulmuştur. Cinsel etkinliğe iten soğuk kadınların ruh çözümlemesi bize, yalnızca analık umudunun kadını mutlu kıldığı sözünün gerçek anlamını göstermiştir. Yasal evliliğin ilk sakınımsız sarılmalarının gerçek anlamını ise, yasal evlilik sonucu hastalanan kadınları iyileştirmeye çalışırken öğrenmekteyiz. İnsanları düzenli olarak cinsel ahlak içerisinde eğitmekte ünlü bir üniversite öğretmeninden daha güçlü kişi var mıdır? Gerici toplum vaizlerini seçmekte son derece usta doğrusu. Gruber uçkuru bağlı yaşamanın zararlı olmak şöyle dursun, Tohumlar vücut tarafından yeniden özümlendiği, böylece bir protein kaynağı sağladığı için sağlığa yararlı olduğunu öne sürdüğü zaman, bilimsel yetkinin gerici kuramsal erekler uğrunda tehlikeli biçimde kullanılması son kertesine varmaktadır. Tohumun bedende saklanmasının zararı diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü tohum sidik ya da dışkı gibi zehirleyici bir salgı değildir. Gruber bunu dedikten sonra bu anlamsız sözünü o halde bırakmakta kararsızlık geçirir, ekler. Bununla birlikte tohumun yeniden vücuda mal edilmesinin yararlı olabilmesi için belli bir sınırda kalması gerektiği, fazlasının zararlı olabileceği düşünülebilir. Buna şöyle karşılık verilebilir. Doğa çok sık olmadıkları zaman kurala uygun düşen gece boşalmalarıyla aşırı tohum birikmesini önler. Ayrıca üreme aygıtı çalışmadığı zaman tohum üretimi kendiliğinden düşer. Bu konuda yumurtalıklar da vücudun öbür organlarına benzer. Kullanılmadıkları zaman oradaki kan dolaşımı yavaşlar. Bunun sonucundaysa yumurtalıkların beslenmesi ve canlılığı azalır. Böylece tehlike uzaklaştırılmış olur. Bu cümleleri gereken dikkatle okuyun lütfen. Gruber'in burada dile getirdiği şey bütün gerici cinsel bilimin özüdür. Ahlaki düzenin, kafa eğitiminin ve devletin çıkarı uğruna üreme aygıtının uykuya yatırılması öngörülüyor. Bunu belgesiz öne sürsek kimse sözümüze inanmazdı. Gerici cinsel öğretinin özü cinsel körelmedir. O zaman kadınların %90'ının, erkeklerin ise %60'ının cinsel açıdan sakat, sinir hastalıklarının da toplumsal bir sorun haline gelmiş olmasına şaşmıyorsunuz artık. Çare olarak tohumların protein kaynağı olarak vücut tarafından emilmesine, gece boşalmalarına ve yumurtalıkların körelmesine sığındınız mı, geriye bir tek iş kalır, insanları iyi diş etmek. Ama bunu yaptığı an nesnel bilim, insanlığın gelişmesi ve kafa eğitiminin ilerlemesi uğruna kendi kendini kötürmetmiş olurdu. Ancak faşistlerin yönetimi altında kafa eğitimimizin bu ender çiçeği de kısırlaştırma halinde boyatmıştır. Gruber'in Cinsel Yaşamda Sağlık Bilgisi adlı kitabı 400 bin basıldığına, dolayısıyla en az 1 milyon kişi, özellikle de gençler tarafından okunduğuna göre, sinir hastalıklarının ve cinsel güçsüzlüğün doğuşunda rol oynayan bir dış etken olarak toplumsal etkisini kestirmek son derece kolaydır. Cinsel bilimcilerin çoğu kendisine katılmadığı için yalnız Gruber'e örnek vermenin doğruyu tam yansıtmadığı öne sürülebilir. Biz de o zaman sözüm ona Gruber'e katılmayan bu cinsel bilimcilerden hangisinin adamın yaptığı kötü etkiyi yok edecek bir inceleme yayımladığını sorabiliriz. Tozlu bilimsel dergilerde kalan uykudaki boşalmalar ve kendi kendini doyurmayla ilgili yazıları hesaba katmıyor, bilimsel inancın etkin bir biçimde dile getirilmesinden söz ediyorum. Örneğin halkın bu konudaki susuzluğunu ceplerini doldurmak için kötüye kullanan, cinsel bilimden haberi bile olmayan binlerce hekimin ürettiği tiksinç yayınları başarısız kılacak halk kitapçıkları. Üreme organı hastalığı ve kendi kendini doyurma umacıları bir avuç hekime seslenen bilimsel incelemelerle kovulamaz. Arkadaş saygısıyla şu uyduruk hekimlik töreleri ardına da sığınılamaz. Hayır, sorun çok daha başka yerdedir. Gruber gibilerin basma kalıp görüşlerine katılmayanlar, kendi doğru görüşlerinin ve bilimsel inançlarının gerektirdiği sonuçlara varmakta kararsızlık geçirmektedirler. Öyle yaptıkları an, geleneksel bilgiye tanınan sınırları aşmak, tutucu toplum içerisindeki güvenliklerini yitirmek tehlikesiyle burun buruna geleceklerdir. İnsan öyle kolay kolay atmaz kendini bu tehlikeye. Bu anlayışlarla kavgaya girişme denemeleri yok değildir elbet. Ancak aşağıda görüleceği üzere bu girişimler ya karışık ya da günün havasına uygundur. Aynı şekilde cinsel konuların sık sık rastlandığı üzere bu kaka ilan edilmesini önleyebilmek ve bunları daha iyi değerlendirebilmek için cinsel yaşamın temel bedensel ve ruhsal süreçlerine ilişkin bilgilerin yayılması çok iyi olur. Gerçekten de birey için gerek kendi coşkularını, gerekse bunların doğurduğu davranışları anlamakta kesinleşmiş bilimsel olguların önemi büyük olabilir. Kafa eğitimi alanındaki gelişmenin özellikle en köklü yanıyla sonunda cinsel törelerin yozlaşmasına değil, tam tersine bunların incelip soylulaşmasına yol açacağını ummak gerekir. Timerding and Wörterbuch, sayfa 713. Cinsel yaşamın temellerinin bilinmesi iyi olurmuş. İşin özü değilmiş. Bilimsel olguların bilinmesinin önemi büyük olabilirmiş. Büyük değilmiş. Törelerin yozlaşmasını değil, incelip soylulaşmalarını ummak gerekirmiş. Bir sürü boş laf. Ancak durum daha kötüdür. Kuramların bulunup dile getirilmelerine ahlaki ön yargılar bulaşmıştır. Bu iş başka alanlarda tutucu önyargılara kapılmayan yazarlarda bile görülür. Ama tutucu öğretilerin en köklüsü cinsel öğreti olduğundan buna hiç şaşmıyoruz. Örneğin kadınların cinsel soğukluluğunun, döl yolu duyarlılığının tutukluluğundan ileri geldiği, bu tutukluk yok edilir edilmez döl yolu duyarlılığıyla bedensel boşalma gücünün yerine geldiği herkesçe bilinen bir olgudur. Oysa Paul Krisch, Neuland der Liebe, Sosyoloji des Geschlechts Lebens, Sevinin Yeni Yolları, Cinsel Yaşamın Toplum Bilimi adlı yapıtında bize şunları öğretiyor. Kadında biricik cinsel zevk ve uyarılma bölgesi bir takım bilgin ve hekimlerin hala öne sürdüğü gibi döl yolu ile döl yatağının iç kesimi değil, bızırdır, klitoristir. Çünkü cinsel uyarılma bızırda bulunan oyut cisimciklerle kraze cisimciklerine bağlıdır. Ve işte bu yüzden ayrıca çocuk doğurma yolları oldukları için döl yatağı ile döl yolu cinsel duyumları beyne iletmezler. Doğal doğumu dayanılmaz bir işkence haline getirmemek için döl yolu boşluğu duygusuz kalsın diye duyarlı kesime bızıra indirgemiştir. Ama doğa böylece insanlık tarihi boyunca çözüme bağlayamadığı bir çatışkı yaratmıştır. Doğum kolay olabilsin diye döl yolunu duygusuzlaştırmış, dolayısıyla kadının cinsel birleşmedeki haklı doyumunu engellemiştir. Krisch daha sonra Selman ırkında kadınların en az %60'ının cinsel birleşmede pek ender doyuma erdiğini ya da hiç ermediğini söylüyor. Bu durumda doyuma eren %40'ın doğa tarafından konan yasaklarla nasıl uzlaştıkları sorulabilir. Bunu da sözü geçen ırkta vızırla döl yolu arasındaki uzaklığın sözüm ona öbür ırklarınkinden fazla oluşuna bağlıyor. Ama daha ötede tutucu ahlakta hakkını alıyor. Gebelik için en elverişli çağ 20 ile 25 yaş arasıdır. Böylece doğa erken gebe kalmaları önlemek üzere koruyucu önlem olarak küçük yaştaki kızlara daha az uyarılganlık vermiştir. Doğanın yumurtacık yapımını 20 ya da 25 yaşına dek geciktirmeme beceriksizliğine neden düştüğü söylenmiyor. Hatta doğa denen şu yeni tanrıçanın neden her şeye karşın cinsel uyarılma rahatsızlığı çeken genç kızların büyük çoğunluğunu bu dertten kurtarmadığını da sorabilirdik kendisine. Ayrıca kızların değil 14, 3-4 yaşında kendilerini okşamaya başladıklarını, bebekleriyle oynadıklarını, doğa uygun yaşın 20 ile 25 arası olduğunu bildirse de babalarından gebe kalmak istediklerini biliyoruz. Sakın bu doğa kadının bizim toplumdaki cinsel uslulukla el ele vermiş iktisadi durumu olmasın. 14 yaşındaki zenci ya da hırvat kızlarının durumu nedir acaba? Doğa onlarla ilgilenmeyi mi unutmuştur? Nesnel açıdan bakıldığında bu kuramların bilimsel incelemeye cinsel rahatsızlıkların gerçek toplumsal ve ruhsal nedenlerinin aranmasından vazgeçirme ereğini güden dolaplardan başka bir şey olmadıkları görülür. Cinsel gereksinimi öncelikle ve özellikle çocuk doğurmanın hizmetindeki bir işlev olarak yorumlamak tutucu cinsel bilim tarafından kullanılan bastırma yöntemlerinden biridir. Elekçi yani düşüncü, idealist bir anlayıştır bu. Çünkü ister istemez doğaüstü kökenli olması gereken bir ereği öngörmektedir. Bilimsel araştırmaya yeniden fizik ötesi bir ilke sokmakta, dolayısıyla dinsel ya da gizemsel bir ön yargıdan gelmektedir. 2. Her türlü cinsel düzeltimin boğulma nedeni evlilik ahlakı. A. Helen Stöcker. Önceki bölümde her türlü geleneksel cinsel düzeltimi çıkmaza sokan şeyin evlilik kurumu ile onun doğal yapısına inanmak olduğunu göstermeye çalıştık. Cinsel yoksulluk mantık gereği evlilik öğretisine indirgenir. Buyurgan toplum bu öğreti aracılığıyla bütün cinsel etkinlikleri kesin biçimde etkilemektedir. Programları cinsel düzenlilik açısından insana uygun gelen uyanık ve ilerici düzeltimciler bile bu noktada şapa oturmaktadırlar. Programları da işte bu yüzden kısır ve umutsuzdur. Alman cinsel düzeltim hareketi ezilmiştir. Ancak öbür ülkelerde gençlerin cinsel yaşamının yatsınmasından doğan çelişkilerle yüklü olsa da ilerlemektedir. Aşağıdaki tartışma bütün özgürlükçü, liberal cinsel düzeltim denemeleri için geçerlidir. Helen Stöcker'in tinsel önderliğini yaptığı Deutscher Bund für Mütterschutz und Sexualreform, Alman Analığı ve Cinsel Düzeltimi Koruma Derneği, 1922'de hazırlanıp oylanan programını yayımladı. Önce cinsel tutum bilim açısından geçerli ilkelere dayanan bu programı aktaralım. Alman Analığı ve Cinsel Düzeltimi Koruma Derneği'nin programı. 1. Hareketin yapısı ve ereği. Bu hareket insan yaşamının yüce değerine inanan, onu destekleyen iyimser bir dünya görüşüne dayalıdır. Hareketimiz bu ilkelerden yola çıkarak erkeklerle kadınların, ana babaların, çocukların, kısacası insanların ortak yaşamını elden geldiğince zengin ve verimli kılmak istemektedir. Dolayısıyla görevimiz gittikçe artan sayıda bireye fahişeliği, cinsel hastalıkları, cinsel ikiyüzlülüğü ve zorlama perhizi hoş gören ve geliştiren toplumsal koşullarla ahlak anlayışlarının tiksinçliğini göstermektir. Bugünkü ahlaki değerlerin karışıklığı, doğurdukları toplumsal kusur ve acılar teze edilen bu soruna çare aranmasını gerektirmektedir. Buysa hastalık belirtilerinin kaldırılıp atılmasıyla değil, ancak kökteki nedenlerin yok edilmesiyle gerçekleşebilir. Ama hareketimizin tek amacı hastalıkların yok edilmesi değildir. Aynı zamanda kişinin toplumsal yaşamının sevinçle dolmasına olumlu biçimde katkıda bulunmak istiyoruz. Dolayısıyla ereğimiz 1. Annenin sağlığını güvenlik altına alarak yaşamı daha kaynağında korumak, 2. Cinsel yaşamı yalnızca döl vermenin hizmetinde bırakmamak, bir cinsel düzeltim gerçekleştirerek bireyin gelişmesinde yaşama sevincinin sağlanmasında kullanmaktır. 2. Ahlak anlayışının genel ilkesi. İnsan ilişkilerinin özellikle de cinsel ilişkilerin esenliğe kavuşturulmasının birinci koşulu, zorunlu isteklerini uyduruk doğaüstü buyruklara, din dışı keyfi çeki düzen vermelere ya da düpedüz geleneğe dayandıran ahlak anlayışlarının etki dışı bırakılmasıdır. Ahlak da bilimin en son buluşlarına dayanmalıdır. Tam bir sorumsuzlukla, eskiden bir anlam taşıyan ve bazı sınıfların çıkarına çalışan bir temel ahlak kuralını sonsuza dek saklayamayız. Bizim için ahlakın denek taşı, gerek bireysel, gerekse toplumsal açıdan insanı daha zengin ve uyumlu bir yaşama kavuşturup kavuşturamayacağıdır. Bundan ötürü beden-ruh karşıtlığını kabul etmiyoruz. Cinslerin doğal olarak birbirini çekişine günah damgası vurulmasını, duysal haz düşkünlüğünün aşağılık ya da hayvanca bir şey sayılmasını, ahlaklılığın temel ilkesinin beli sıkılık olmasını istemiyoruz. Bizim için insanoğlu parçalanmaz bir varlıktır. Bedensel gereksinimleri de, ruhsal gereksinimleri de aynı özen ve sağlığı bekler. Ahlaki ilkeler ancak dingin, yani bireylere eşit haklar tanıyan, yeteneklerini geliştirebilmeleri için en iyi koşulları sağlayan bir toplumsal yaşamın, türlü durumlarından doğal olarak çıktıkları zaman bu adı taşımaya değerler. Bizim için belirli koşullar altında bireyin kişiliğini geliştirmesine ve daha iyi toplumsal yaşama biçimlerinin gelişimine katkıda bulunan ilke ahlakidir. 3. Cinsel ahlak. Şimdiki ahlak düşüncelerimiz ve toplumsal dizgemiz cinsel ikiyüzlülüğü, dokusal hastalıkları ve daha başka dertleri beslemektedir. Dolayısıyla amacımız gittikçe genişleyen çevrelere bu durumun nedenli dayanılmaz olduğunu ve bu düşüncelerdeki karışıklığı göstermek ve bu düşüncelerle durumlara var gücümüzle savaş açmaktır. Erdem'in cinsel perhizle bir tutulmasını da, biri erkeğe öbürü kadına uygulanan iki ayrı ahlakın bulunmasını da istemiyoruz. Cinsel ilişki bu haliyle ne ahlaklı ne de ahlaksızdır. Doğal bir gereksinimden doğan bu ilişki, dış durum ve koşulların araya girmesiyle ve bireylerin takındıkları tutumla ahlaklı ya da ahlaksız olur. Cinsel etkinliğin imlemi aslında başlıca sonucu olan döl vermede tükenmez. Tam tersine bireyin gereksinimlerine karşılık veren cinsel etkinlik gerek iç gerekse dış yaşamda kurulacak uyumun temel koşuludur. Yapısı gereği başka birini kendine çekebilme olanağını gerektirir. Bu koşullarda sevişsel yaşam bir takım can alıcı deneylere girişebilme olanağı yönünden zenginleşir. İnsanın yaşamı anlama ve başkalarını tanıma yeteneğini de derinleştirip inceltme yolunu açar. Kişiyi analık ve babalıkta gerçek yaratıcılığa götürür. Bu sözleri böyle uzun uzun alışımız temelinde onlara katılışımızdandır. Ama başka bir nedeni de içlerindeki çelişkiyi gözler önüne sermektir. Hareketin yapısı ve ereği bölümünde cinsel yoksulluğun kökündeki nedenlerin sökülüp atılması gereğine parmak basılıyor. Ahlak anlayışının bazı sınıfların çıkarına çalıştığı, bireyin gereksinimlerine karşılık veren bir cinsel yaşamın gerek iç gerekse dış yaşamda kurulacak uyumun temel koşulu olduğu söyleniyor ki bunlar cinsel tutum bilimin buluşlarıyla tıpatıp çakışmaktadır. Ama bunun insanı analık ve babalıkta gerçek yaratıcılığa götürecek biricik yol olduğunu ileri süren cümle, kanıtlanmamış, kanıtlanması olanaksız bir sav getirmekte, daha önce söylenenleri bir çırpıda hiçe indirgeyen bir yargıya öncülük etmektedir. Bu yargı şimdiye dek cinsel yaşamın düzene konması denemelerinin hepsinin başarısızlığa uğradığı noktayla, yani gençlik ve evlilik sorunuyla ilgilidir. İki cinsten gençlerin kendilerini denetlemeye alışmasını, alıştırılmasını, karşı cinse görevi içerisinde saygı duymasını, özellikle erkeklerin tez vakitte kadını insan yerine koymayı, onun ruhsal ve coşkusal yaşamını öğrenmesini kaçınılmaz bir koşul sayıyoruz. Dolayısıyla bedensel ve coşkusal erginliğe varana dek kesin perhizden yanayız. Buna karşılık yetişkinlerin ardından geleceklerin bilincinde olmaları ve başka bireylerin haklarını, örneğin eşe bağlılık hakkını çiğnememeleri koşuluyla gereksinimlerine uygun cinsel ilişki kurmalarını doğal bir hak sayıyoruz. Burada yukarıda söylenenlerle çelişen sözler buluyoruz. 1. Kadının insan yerine konması. Şurası çok açık ki bu laf öteden beri yinelenen beylik sözün temcit pilavı gibi önümüze getirilmesinden başka bir şey değil. Çünkü hemen ardından 2. Dolayısıyla bedensel ve coşkusal erginliğe varana dek kesin perhizden yanayız deniyor. Hiç kimse kalkıp da kendi kendine cinsel birleşmenin neden kadının saygınlığına gölge düşürdüğünü, bunun mutlak ve soyut olarak mı yoksa bugün ve bizim toplumda mı ve hangi nedenle doğru olduğunu sormuyor. Ayrıca gencin bedensel ve coşkusal erginliğinin ne zaman tamamlandığını da ölçütlerini de belirtmiyorlar. Herkesin bildiği gibi gençler bedensel erginliğe yani döl verebilme yeteneğine 14-15 yaşında kavuşurlar. Ruhsal erginliğe gelince bu daha değişkendir. Gencin yaşadığı ortama bağlıdır. Sizin anlayacağınız bedensel ve coşkusal erginlik gibi son derece genel bir kavramın ortaya çıkardığı bir sürü çelişki var karşımızda. 3. Yetişkinlerin cinsel ilişki kurmalarını doğal bir hak saymak. Peki ne zaman yetişkin oluyor gençler? Yeter ki bu ilişki başka bireylerin, örneğin eşe bağlılık gibi haklarını çiğnemesin. Bunun anlamı karının, kocanın, kocanın da kadının bedeni üzerinde hakkı olduğudur. Ne hakkı bu? Başkası bulunmadığına göre evliliğin verdiği hak. Buysa programı yazanların savaş açtıkları gerici yasalarla öğretinin görüş açısıdır. Alın size bir çelişki daha. Evliliğin özünün ve ahlaka uygunluğunun bir takım biçimsel işlemlerinin yerine getirilmesinde olduğu görüşünde değiliz. Şimdilik evlilik anlayışı yasanın buyruğuna uyulduğu sürece aile birliğinde rol oynayan gerçekleri hiç hesaba katmamaktadır. Biçim yönünden geçerli her sevgisel ilişkiye ve yalnız bunlara ahlaki gözüyle bakılmaktadır. İç doğrulamaları, değerleri ya da sorumluluk istekleri ne olursa olsun onların dışındakiler ahlak dışı sayılmaktadır. Sonuç olarak bu anlayış uyarınca bireyler ortak yaşamlarının hiçbir anlam taşımadığını, sürmesi için hiçbir neden kalmadığını, işkence haline geldiğini hissettikleri ya da hatta kılgısal olarak bozulduğu zaman bile yasa tarafından evliliğin boyunduruğunda kalmaya zorlanmaktadırlar.